Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Temmuz 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatı aktaracağız. Ahmet Hamdi Topbaş'la Hacı Musa Efendi Hazretleri hakkında mürşidinde fani olmuş bir insan başlıklı mülakatı aktaracağız. Efendim malumunuz Temmuz ayı Musa Efendi'nin vefatının sene-i devriyesinin olduğu bir ay. Sizin de uzun yıllar Musa Efendi ile beraberliğiniz oldu. Öncelikle Musa Efendimizle olan yakınlığınızdan başlayarak hatıralarınızı anlatabilir misiniz? Musa Efendimiz amcam olur. Merhum babam Muammer Topbaş, Musa Efendimizin 8 yaş küçük öz kardeşiydi. Erenköy'de evlerimiz yakındı, komşu sayılırdık. Musa amcanın küçük oğlu Ebu Bekir Bey benim akranımdır. Beraber büyüdük diyebilirim. Musa amcam aynı zamanda bana da babalık yapmıştır. Babamın dünyevi işleri çoktu. Fabrikada imalat yapıyor, kumaş satıyordu. Sabahleyin 6.30'da evden çıkar, 8.30'da eve gelirdi. Hal böyle olunca Musa amcam Ebu Bekir Bey'le beraber fakirle çok alakadar olmuştur. 5-6 yaşından itibaren başlayan ilişkimiz onun dar-ı bekaya irtihallerine kadar devam etti. Mesela bir çocukluk hatırası olarak hatırladığım 50'li yılların başında Musa amcam kaplumbağa modelinde bir araba almıştı. Bizi mahallenin çocuklarını alır tur attırırdı. Kendi evlatlarından ayırmazdı. Mesela Ebu Bekir Bey'e bisiklet aldığı zaman bana da almıştı. Tabii o zamanlar bisiklet çok mühim bir şey. Bizim eğitimimizle de ilgilenirdi. Ebu Bekir Bey ile fakiri Kur'an-ı Kerim tahsili için Sahra-i Cedid Camii'ne gönderir ve takibini yaparlardı. Daha sonra okula başladık. İlkokul bitince İmam Hatip'e yazdırdılar. Okul hayatımızda da bizleri sürekli takip ederlerdi. Maddi manevi çok destek olmuştur. Devamlı gözetim altındaydık. Musa amcam son derece program sahibi, tertipli bir insandı. İşine, komşularına, ailesine, akrabalarına, dostlarına ayıracağı vakitleri hep programlardı. Hiçbirini ihmal etmezdi. Tüm bu çevrelere periyodik olarak ziyaretlerde bulunurdu. Evlenme safhasında nikah şahidimiz oldu. Evlendikten sonra da bu üstümüzdeki ilgi alakası devam etti. Yeni evlendiğimizde pazar günleri ziyaretimize gelerek kahvemizi içer, bizimle yakından ilgilendiğini hissettirirdi. Bizi başıboş bırakmazdı. Bu ilgisi sadece bizim gibi birinci derece yakınlarıyla sınırlı kalmadı. Onların çocuklarıyla da yakından ilgilenmiştir. Kız erkek demeden herkesin eğitimiyle ilgilenirdi. En uzaktaki kişiyle bile alakadar olurdu. Mahallede kimin hangi durumda olduğunu öğrenir, yardıma muhtaçlara yardım elini uzatırdı. Hatta 11-12 yaşındaydım, kaz askerde oturan 3 hanıma bir Ramazan boyunca iftarlık götürmem için beni vazifelendirmişti. Ben de bir Ramazan boyunca her akşam bisikletle yemek taşıdım. Bu bana verdiği bir görevdi, başkalarıyla diğer muhtaçların ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı. Erenköy'de gençlerin toplanıp sohbet edilmesine çok ehemmiyet verirdi. Yani kimi görse toplanın sohbet edin, toplanın sohbet edin derdi. Fakire de bu yönde telkin olmuştum. Efendim ben nasıl sohbet edeceğim, ne okuyacağım diye sorduğumda kendisi bir görüş beyan etmez, Sami Efendi İslam tarihinden okuyun diyor şeklinde Sami Efendi'nin görüşünü öne çıkarırdı. Asım Köksal'ın İslam tarihi vardı. Onu okuyun dedim. Hay hay baş üstüne dedik. Onu okuyarak sohbetlere başladık. Kendisi de devamlı sorar, takip ederdi. Yani söylediği bir şeyi daha sonra unutmuştur, görmemiştir zannedersiniz. Sanki kamera var da oradan görürdü bizi. Yanlış yapmamıza bazen kızardı ama göz yumardı. Hem korkar, çekinirdik hem de çok severdik. Yani bazı insanlar vardır ki ondan korkar, kaçarsın. Biz hem çekinirdik hem de dizinin dibinde olmayı severdik. Sonraları babamla ortaklığı da oldu. Biz de o fabrikada çalışıyorduk. Orada da bizim hem patronumuz, hem amcamız, hem mürşidimizdi. Babanızla arasındaki münasebeti nasıldı? birbirlerine karşı çok saygılılardı. Babam Esat Erbili Efendi Hazretleri'nin hulefasından Sarıyerli Hacı Nuri Efendi'ye intisaplıydı. O vefat edince Bolu'da bulunan Muhiddin Efendi'ye intisap etmişti. Annem de Sami Efendimiz'e intisaplıydı. Annem babama zaman zaman, ''Hacı Efendi, mahallemizde Sami Efendi Hazretleri var. Ona niye gitmiyorsun da Bolu'ya gidiyorsun?'' diye sitem ederdi. Babam da, ''Ahmet Ağa beni oraya yolladı, ne yapayım?'' derdi. Ahmet Ağa dediği zat da Ladikli Ahmet Ağa'ydı. Erenköy'de oturuyorduk o zaman. Nasibi başka yerdeymiş demek ki. Babamın Sami Efendimiz Hazretlerine çok hürmeti vardı. Zaman zaman Sami Efendimiz'i fakirhaneye davet eder, yemek yenir, hanemizde sohbet olurdu elhamdülillah. Merhum babam hanemizde böyle zevat-ı kiramı misafir etmeyi çok severdi. Zaten o zamanlar cemaatler ufak çaptaydı. Diyebilirim ki bizim eve girip çıkmayan hiçbir cemaat yoktu. Mesela Mehmet Zahit Efendi zaman zaman gelir, yemek yenir, hatme yapılırdı. Diyarbakır'dan Zeynel Abidin Efendi gelir, hatme yaparlardı. Hakeza Mahmut Usta Osmanoğlu Efendi gelirlerdi, Nurculardan da gelenler olurdu. Bekir Berk ve ekibi gibi. O zamanlar Tayyar Altı Kulaç, Bekir Topaloğlu ve Hayrettin Karaman beraberdiler. Süleyman Efendi'nin talebeleriyle onları anlaştırmak, kaynaştırmak isterdi. Merhum babam matbuat işlerine de meraklıydı. O zamanlar Müslümanların sesini duyuracakları mecralar yok denecek kadar azdı. Medyanın tesirini görmüş, bu sahada gayret edilmesinin ehemmiyet ve lüzumunu kavramıştı. Hatta 8-10 ortak Baba Ali'de Sabah isminde bir gazete kurdular. Fakat bu gazete işi bizim ekonomik olarak sıkıntıya girmemize sebep oldu. Babam bu işten çok zarar etti. Bütün ortaklar ayrıldı ama o devam etti. Bir müddet sonra bu işe nihayet vermek durumunda kaldı. Zamanın münevver, edip zatlarıyla da yakınlığı vardı. Merhum Necip Fazıl bir nevi onun akıl hocasıydı. Necip Fazıl Bey de bizim fakirhaneye gelir giderdi. Musa Efendimizin Sami Efendimiz'e yakınlığından sonra neler müşahede ettiniz? Musa amcam Sami Efendi Hazretlerine ilk intisap ettiği yıllarda daha henüz çocuk yaşlardaydık. Onun için çok fazla bir şey hatırlamıyorum ancak Musa amcam kendini işe ve hayata fazla kaptırmazdı. Babama göre daha itidalliydi. Musa amcam, Sami Efendimiz'e intisap ettiği yıllarda vaktinin büyük bir bölümünü Sami Efendi'ye ayırırdı. İkindi vaktine kadar diğer işleriyle uğraşır, ondan sonra arabasına atlar, Sami Efendi'nin yanına giderdi. Musa Efendimiz, Sami Efendi Hazretlerine mürit olmadan önce hafif toplu bir insandı. Yemek yemeyi severdi. Babam da öyleydi. Bir baktık Musa amcam yemek yemiyor, cebinde top yumurta taşıyor, galeta taşıyor, onlarla günü geçiştiriyor. Böyle bir süzüldü, zayıfladı. Biz ne olduğuna bir mana verememiştik. Meğerse Sami Efendi Hazretleri az yiyin, oruç tutun diyormuş. İlk dikkatimi çeken bu olmuştu. Babam bir gün Sami Efendi'yi evimize davet etmişti. Kendilerini ilk defa görecektim. Musa amcam da hizmetlerinde bulunuyordu. Hatta evimize Sami Efendi'yi o getirmişti. Sami Efendi Hazretleri'nin abdest tazeleyebileceklerini düşünerek hanımlardan önce davranıp tuvaleti, banyoyu bizzat bir güzel temizlemiş, takunyaları hazırlamıştı. Bu bizim çok garibimize gitmişti. Daha önce hiç görmediğimiz bir durumdu. Amcam ne yapıyor böyle diye hayret etmiştik. Çünkü bu tür işleri genelde hanımlar yapardı. Tabii sonra anladık hizmet mefhumunu. İleriki safhalarda da kendilerine ne sorsak hep Sami Efendimiz'e referans gösterirdi. Yani ibadette, ticarette, aile hayatında, içtimai münasebetlerde velhasıl her ne sorsak şöyle yapın, böyle yapın demez, Sami Efendi Hazretleri böyle buyurur derdi. Kendisini adeta onun murakabesi altında hisseder, onun tavsiyelerine muhalif bir halin olmasını istemezdi. Bizlere tavsiyeleri de hep Sami Efendi Hazretlerinden olurdu. Musa Efendi, mürşidinde fani olmuş bir insandı. Sami Efendimizle yakınlığınız ne düzeyde oldu? Sohbetlerinde bulunduk ama direkt kendilerine hizmet imkanımız çok olmadı. Zaten bir hizmette bulunulacaksa Musa Efendimiz yapardı. 1979'da Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. 1984'te de vefat ettiler. Umre veya hac için Medine'ye her gittiğimizde Sami Efendi Hazretlerini ziyaret eder, sohbet ederlerse sohbetinde bulunmaya gayret ederdik. Musa Efendimizin Anadolu seyahatlerinde hizmetinde bulundunuz. Buralardaki hatıralarınızdan bahsedebilir misiniz? Musa Efendimiz Anadolu'yu, Anadolu insanını çok severdi. Oralara gittiği zaman çok ferahlardı. O gezileri de çok düzenli olurdu. Gittiği yerin yeşilliğiyle, hayvanatıyla ve hepsinin üstünde oranın insanıyla bütünleşirdi. Gündeminde hepsi olurdu. Yani onun derdi sadece şurada bir odada 30 kişiyle, 300 kişiyle bir sohbet yaptıktan ibaret değildi. Anadolu'yu içine almıştı adeta. Yani Anadolu, Musa Efendimizin gündeminin tam ortasındaydı. Anadolu'dan insanlar gelirlerse gelirler, gelmezlerse haber göndeririz diye bir şey söylemezdi. Sürekli onlarla hemhal olurdu. Anadolu'daki insanların derdini, meselesini en ince detaylarına kadar biliyordu. Sık sık çıktığı Anadolu seyahatlerine bizleri de götürürdü. Biz Musa Efendimizin şoförlüğünü yapardık. İstanbul'dan çıkar, Edirne, Çanakkale, Edremit, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Adana, Urfa'ya kadar devam ederdik. Urfa'dan Konya'ya döner, Konya'dan İstanbul'a gelinirdi. O zamanlar hizmet edecek, şoförlük yapacak genç ihvanları Musa Efendimiz sıraya koyardı. Üçer beşer gün, ikişer ikişer şoförlüğünü yapardık. İmalatçı olduğumuz için işimiz genellikle yoğun olurdu. En yoğun olduğumuz zamanlarda Abdullah Sert hocamızdan Musa Topbaş hocamız çağırıyor, Anadolu'ya gidilecek diye bir telefon gelirdi. Böyle 10-15 gün süren Anadolu seyahatlerimiz olurdu. Bazen hadi gel şuraya gideceğiz denildiği zaman insanın nefsi bu kadar iş var, bu yoğunlukta nasıl iş bırakılıp gidilir derdi. Ama o yoğunluktaki iş bırakılıp gidildikten sonra döndüğümüzde görürdük ki biz başında olsak o kadar işimiz rast gitmeyeceği şekilde işlerimiz yolunda gitmiş olurdu. Sanki bir el bizden daha iyi yapmış işlerimizi, sanki bu hizmetin karşılığı olarak daha bir bereketlenirdi işimiz. Bizim böyle seyahatlerde yanlışlarımıza da katlanır, göz yumardı. Bizler adam olalım diye, yani ne kadar olabildikse kabımız nispetinde gönül deryasından almaya çalıştık. Bir defada Musa amcamı karadan hacca götürdük. Zannederim 1979 yılıydı. Sami Efendimiz hicret etmişti. Suriye, Ürdün üzerinden Hicaz'a götürdük. Tabii bütün bu hizmetler bizler için esaslı bir eğitim oluyordu. Onun için diyoruz ki, hizmetli eğitim en mühim eğitim. Yani kitaptan okuyarak eğitim bir yere kadar olur. İnsan hizmetle tevazu sahibi olmalı. Kibrini yok etmeli. Yani insan hizmetle eğitiliyor. Biz bunun mektebine gitmedik. Büyüklerden ne görmüşsen onu tatbik ediyorsun. Musa Efendimiz, mürşitleri Sami Efendimiz gibi çok konuşmazlardı. Şunu yap, bunu yapma tarzında emir vermekten ziyade haliyle eğitirdi. Mesela Anadolu'ya giderdik, orada bizleri yedirirler, içirirlerdi. Dönüşte bu kardeşlerin yaptığını bizler yapamıyoruz derdi. Bu defa insanın zihninde neden yapamıyoruz, evin müsait değilse bir daire tutar, misafirhane yaparız şeklinde çözümü oluşurdu. İşte İstanbul'da misafirhane açılma hadisesi Musa Efendi'nin bu kardeşlerimiz için bir şey yapamıyoruz tespitinden çıkmıştır. Erenköy'de oturduğum dairenin yanı nasip oldu ve orası misafirhane oldu. Yani tut bir daire de orayı misafirhane yap demezdi. Manen öyle bir noktaya gelirdi ki iş sizde öyle bir düşünce hasıl olurdu. Kendisi de bundan çok memnun olurdu. İşler böyle hal transferiyle olurdu adeta. Üzerimizde ne kadar müsbet hal varsa Musa Efendi amcamızdandır. ticaret hayatıyla yöneticiliğiyle ilgili neler söylersiniz efendim? İş hayatında disipline çok önem verirdi. Bizi de bu disipline alıştırdı. Vaktinde işe gelmeyi ve vaktinde gitmeyi öğütler, geç vakitlere kadar işte kalmamızı, gece yorgun düşüp yatıp kalkmamızı istemezdi. Bize daima dürüst ve düzgün olmayı telkin ederdi. Ticarette muamelenin çok mühim olduğunu, verilen sözlerde dikkatlice durulması gerektiğini sürekli hatırlatırlardı. Tedbirli ve soğukkanlı bir insandı, gerçek bir yöneticiydi. Bize de zeki olun oğlum derdi. Ne demek zeki olun? Yani 7 kere 8 56, 12 kere 62 kaç eder değil. Önünüzü, arkanızı, büyüğünüzü, küçüğünüzü, evladınızı, eşinizi bilin, gözetin demek. Geleceği tahmin edin derdi. Yani bir adım atılacağı zaman mümkün ve muhtemel neticelerini iyi düşünmemizi tavsiye ederdi. Efendim, sizin özellikle Hüdayi Vakfı ile ilgili çalışmalara yönelmenizde Musa Efendi'nin telkini oldu mu? Hüdayi Vakfı kurulmadan önce Anadolu'dan gelen Kur'an kursları, dernekler, vakıflar olurdu. Onlara destek olmamızı arzu ederdi. Sonra Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı kurulurken kendisi de dükkanını vakfa sermaye olarak koydu. Hepimizi devamlı hayır işlerine teşvik ederdi. Gönlü çok genişti. Her yere yetişmeye çalışırdı. Ruslar Afganistan'ı işgal ettiğinde bizi topladı. Afganistan'a yardım toplamamızı söyledi. Biz de toplayıp bir şeyler gönderdik. Sonra Bosna'da olaylar oldu. Yine Bosna için arkadaşları, akrabaları toplayıp Bosna'ya destek olun, yardım edin diye öncülük etti. Yani her hayır hizmetinde bizi yönlendirdi. Vakıf kurulunca vakıf olarak hizmetler ifa edilmeye başlandı. Efendim, Musa Efendimizin son yıllarında size telkinleri ne oldu? Medine-i Münevvere'de Ramazan'ın son günlerinde Osman Efendimiz'e icazet verilmişti. Osman Efendimiz mesuliyetin ağırlığıyla, "Efendim, bu ağır vazifeyi nasıl yapacağım?" demişti. Musa Efendimiz de Abdullah Sert hocamıza ve fakire, "Osman Efendi abinize yardımcı olun," dedi. Biz de "Baş üstüne efendim," dedik ve o günden bu yana Osman Efendimizin yanında olduk. Aradan zaman geçti. Bir bayram günü Osman Efendimiz, "Fakire, bayramdan sonra gelin, vakıf idareciliğini size devrediyoruz," dedi. O gün bugündür elimizden geldiğince bu hizmeti ifa etmeye gayret ediyoruz. Efendim, vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Sizden okuyucularımız adına bir dua istirham edebilir miyiz? Estağfurullah. Bizler teşekkür ederiz. Rabbimiz cümlemizi rızasıyla merzuk eylesin. Değerli dinleyenlerimiz, Ahmet Hamdi Topbaş'la Hacı Musa Efendi Hazretleri hakkında "Mürşidinde Fani Olmuş Bir İnsan" başlıklı mülakatı paylaştık. Sesli Dergi'de ilk olarak bir başka yazıyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz ve son olarak derginin musahabe bölümünde yer alan merhum Mahmut Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh imzalı "Allah'ın Celle Celaluhu razı olduğu kişi" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Cihat kelimesi cehden müştaktır. Cehd, meşakkat demektir. Şeriat örfünde cihat, Allah adını yüceltmek için Cenab-ı Allah'ı inkar edenlerle savaşmaktır. Allah yolunda cihat nefsle de olur. Nefsi fazilet dairesinde idareye, rezaletten vikayeye çalışmak da bir cihattır. Bu cihadın faziletli hamleleri de nefsin şöhret yolu temayüllerine muhalefettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicretten evvel Mekke'deyken Kureyş müşriklerinin her türlü işkencelerine uğradıkları ve bir kısım ashab-ı kiramda Habeşistan'a hicrete mecbur olduğu halde bütün bu tahammül tersa hallere karşı sabırla iktiham ediliyordu. Medine-i Münevvere'ye hicret edildikten sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri tedafü-i harp ve cihatle memur oldu. Mütecaviz düşmana karşı harp ve kıtale başlandı. Sonra eşhuri hurumun haricinde tecavüz-i cihatta mübah oldu. En sonra mutlak ve umumi surette müşriklere karşı cihad edilmesi emrolundu. Cihat bazı ahvalde farz-ı ayındır. Nefir-i am, seferberlik halinde bütün Müslümanların devlet tarafından vuku bulan cihat davetine icabet etmeleri vaciptir. Bu vücub, Müslümanların vatanına düşman tecavüzü veyahut bir Müslümanın esareti ve esaretten kurtarılması, memul bulunması gibi hallerde tahakkuk eder. Bunlardan başka hallerde farz-ı kifayedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah iki kişiyi rızasıyla karşılar ki, onlar biri öbürünü öldürüp cennete giren iki kimsedir dedi. Ashab teaccüb ederek, ya Resulallah, hem öldürüp hem ölen ikisi birden nasıl cennete girer diye sordular da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şu Müslüman Allah yolunda çarpışarak şehit düşer de cennete girer. Sonra Allah o öldürene hidayet eder. O da Müslüman olur. Allah yolunda cihad eder, o da şehit düşer diye cevap verdi. İbni Abdilber bu hadisi şeriften, Allah yolunda nefsini feda eden her Müslümanın muhakkak cennete gireceği hükmü çıkarılır demiştir. Ve yine bütün ilim adamlarına göre bu hadisin manası, birinci katilin katli ika ederken kafir olduğudur. Bir kafir bir Müslümanı öldürür, sonra katil Müslüman olur ve dininde halis, sadık bulunur, sonra gaza meydanında şehit edilir. Enes radıyallahu anh demiştir ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzeliydi, insanların en cesuruydu, insanların en cömertiydi. Bir gece Medine halkı düşman baskınından korkmuştu da, yalnız Resulullah Ebu Talha'ya ait Mendup adlı durgun ve çıplak bir atın üstüne atlayarak düşman sesi geldiği tarafa sürmüş, Medinelileri geride bırakıp geçmişti. Yine Enes radıyallahu anh Resulullah'ın altında o durgun at sanki bir derya olmuş da su gibi akıyor sanırdık demiştir. Değerli dinleyenlerimiz, Altınoluk Dergisi'nin Musahabe bölümünde Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh imzalı Allah'ın Celle Celaluhu razı olduğu iki kişi başlıklı yazıyı paylaştık ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun efendim, hoşça kalın.